Ayrım 12, Bay Leonidas'ın Tuhaf Hikayesi, Tuncay Çevik, sayfa 125. Eski Eptalipos'un dar kapısından geçtiğimizde bir sis bulutunun içine girmiştik sanki. Cigara dumanıyla dolu boğucu kalabalık bir yerde, masalarda oyun oynayanların yüzüne ince bir tül inmiş gibiydi. Yine de ses çıkarmadan oyuna dalmış olanların yüzlerinde garip bir suçluluk duygusu okunuyordu. İzzet elini gözünün önünde yelpaze gibi sallayarak omurdandı. ''Nereye düştük böyle?'' Görünüşte kimsenin kumar oynar gibi bir hali yoktu. ''Muhakkak gizli bir kapı olmalı.'' diye fısıldadım İzzet'in kulağına. Ağır ağır kımıldayışımız sinirlendirmişti çocuğu. Hafif kızgınlıkla arkasına dönerek söylendi.
''Lütfen hızlı olun, uyuşuk uyuşuk yürüyorsunuz.''
Masaların arasından hızla geçerek cam bölmeyle ayrılmış dar bir odaya geçtik. Odanın zeminini kaplayan muşambayı sağlam eliyle kaldırdı çocuk. Tahta bir kapak gözüktü. Kapağı açtı.
''Beni takip edin.'' dedi.
Aşağı inen dik merdiveni adımladık. Hayretimi gizleyemedim doğrusu. Yerin altına köstebek gibi inmiş, geniş alanı kumarhaneye çevirmişlerdi. Masaların neredeyse hepsi doluydu. Tepelerinde yanan titrek ışığın altında herkes kaybetmenin verdiği hazla uyuşmuş gibi serindi adeta. Işığın yetmediği loş bir köşede bar bile vardı. Çolak çocuk yanımızdan ayrılarak bara geçti. Barda oturan geniş suratlı, gözleri yuvasından fırlayacakmış gibi dışarıda duran, saçlarını yana doğru yapıştırmış şişman adamın yanına oturarak kulağına bir şeyler fısıldadı bizi göstererek.
''İzzet şu şişmana bizim hakkımızda bir şeyler söylüyor olmalı.'' diye tedirgin mırıldandı.
Nedense işkillenmemiştim. İtidalimi muhafaza ederek ''Gerilme.'' dedim. ''İkaz edici bir hava içinde daha çok dikkat çekersin.'' Derken o şişman adam elinde güçlükle tuttuğu viski bardaklarıyla sallanarak yanımıza geldi. Viski bardaklarını uzattı.
''Buyurun, müessesemizin ikramı.'' dedi ağzına yakışmayan bir kibarlıkla. ''Siz viskilerinizi yudumlarken ben de size 5 altın kuralımızdan bahsedeyim.''
Şişman adam burnumuzun dibine sokulunca saçlarını neyle yapıştırdığı anlaşılmıştı. Ağzındaki içki kokusu kafasındaki limon kokusunun ağırlığına mağluptu.
''Birinci kuralımız.'' dedi sarkmış dudaklarını toplayarak. ''Oyun oynarken asla hileye, desiseye yeltenmeyeceksiniz.'' İkinci kuralımız, şahsi meselelerinizi dışarıda bırakıp buradaki herkesi dostunuz bileceksiniz. Üçüncü kuralımız, içip içip taşkınlık etmeyeceksiniz. Dördüncü kuralımız, burada çalışan yahut oyun oynayan hanımefendilere katiyen sarkıntılık etmeyeceksiniz. Beşinci ve en mühim kuralımız, birisi sizin kulağınıza artık oyunu bırakın diye fısıldadığında itirazsız oyunu bırakacaksınız. Zira bu sizin menfaatinizedir. Bazıları kaybetmekten haz duyuyor, sonra sancılı bir diş gibi çekilesiye kadar bırakmıyor peşinizi. Bu kaidelerden birini dahi çiğnerseniz ahit bozulur ve sonucuna kendiniz katlanırsınız. Demin bir tanesini paket ettiler. Zar tutuyormuş şerefsiz.
İzzet yüzündeki muzip ifadeyi derinlere gömerek vay şerefsiz dedi.
Ortalık namussuz insan kaynıyor ağabey.
İzzet alttan alta gömüyordu adamı lakin o bunu anlayamayacak kadar sarhoş ve vaziyetten bir haberdi. Elini havada sallayarak pişkin pişkin onayladı İzzet'i.
Hilemaz, namussuz çok.
İzzet elindeki ağzı geniş bardağı kafasına dikip şişman adama uzattı.
''Merak buyurmayın.'' dedi yılışık bir ağızla. ''Bizim kimseye zararımız dokunmaz. Kendi halinde insanlarız.''
''Kimseniz kimsiniz?'' der gibi ilgisiz bir tavır takındı adam. ''Mekanın kaidelerine riayet edin de gerisi sizi alakadar eder.'' dedi ve yuvarlanır gibi yürüyerek bara geçti.
Kumarhane masalarında gezindik bir müddet. Sonra ne yapacağımızı düşündük kaçamak bakışlarla.
''Sen kumar oynamayı becerebilir misin?'' diye sordum. ''Zar sallamak hususunda bile kabiliyetsiz bir adamım patron.''
''Madem öyle sen etrafı kolaçan et, aynı zamanda etrafta dönen dedikodulara kulak kabart. Burada dedikodu boldur. Ben şu barbut oynayan neşeli grubun arasına karışacağım.''
İzzet bacaklarının üstüne kadar açık elbise giyinmiş, ince omuzlu, zarif hatunların peşine düştü horoz gibi. Bir tek ibibiyi eksikti. "Umarım ne yaptığını biliyorsundur," dedim içimden endişeyle. Aksi halde onun bu hafif tekinsiz hareketleri başımızı ağrıtabilirdi. İçimi iltihap gibi saran bu endişeyi kurutarak barbut oynayan neşeli grubun arasına karıştım. Masanın ucunda yaşlı bir adam vardı. Kravatı bel hizasından sarkmış, gömleği dışarı fırlamıştı yaşlı adamın. Lakin perişan bir hali yoktu. Durmadan kazandığı neşesinden belliydi. Neşeli bir anın baş döndürücü hazzıyla kahkaha atmaya başladı. Şişkin göbeği de hop oturup hop kalkıyordu. Masanın etrafını saranlar da onun neşesine fütursuzca katılarak basıyordu kahkahayı. Yaşlı adam bir elinde viski şişesi, diğer elinde köşesiz barbut zarları bağırdı ortaya.
"Bileğimi bükecek yiğit aranıyor baylar."
Birden çirkin kahkahaların akisleri dolandı içeride. Aslında sırf kahkaha atmak için bahane arıyorlardı. Yaşlı adam sataşır gibi etrafına naralar attığında bile kahkaha atmaktan geri durmuyorlardı. Masanın etrafını saran kalabalığın arasından sıyrılıp öne atıldım.
"Bükemediğimiz bileği öperiz bey baba," dedim bitirin bir ağızla.
Elimdeki viski bardağını kafama dikip masaya yumruk gibi indirdim. Ceketimi çıkarıp masanın diğer ucuna geçtim. Bey baba rahat durmadı. Evvela çirkin bir kahkaha patlattı, sonra sataştı.
"Bakın şuradan ceketini çıkardı. Daha oyun başlamadan terledi beyler."
Yine o çirkin kahkahalar. Sinir uçlarımı titreten bu kahkahalara tahammül etmek mecburiyetindeydim.
"Aman ha," diyerek zoraki gülümsedim. "Sen kendi ceketine sahip çık bey baba. Oyunun sonunda ceketini masada bırakıp gitme."
Şimdi herkes bey babaya bakarak kahkaha atıyordu. İstifini hiç bozmadı bey baba. Meydan okurcası da sert bir tavırla sesini yükseltti.
"Barbut oynarken değil ceketimi, tek liramı kaptırmışlığım yoktur evlat. Arzu edersen büyük atan kazansın, bana hava hoş."
"Hay hay," diyerek yapmacık bir teslimiyet içerisinde gülümsedim.
Bey baba gözlerindeki efkârı masanın üzerinde duran köşeleri kapalı tahta kutuya salarak zarları avuçları arasına aldı. Havada bir müddet salladıktan sonra tılsımlı bir öpücük kondurdu avuçlarına ve zarları fırlattı. Zarlar hızla yuvarlandı tahtanın kenarlarına ve birbirlerine çarparak durdu. Masanın etrafını saranlardan bet sesli biri bağırdı.
"Dört cihar!"
Başlar omuzlar üzerinde yükseldi. Herkes merakla zarlara bakıyordu.
"İhtiyar yine yemi buldu," diye mırıldandı biri.
Bey baba elindeki viski şişesini kafasına dikti. Kendinden emin mağrur bir edayla şişeyi masaya vurup yüzüme baktı.
"Haydi evlat, göster maharetini. Sekizi geçebilecek misin?"
Zarları tiksinerek elime aldım. Havada bir müddet salladıktan sonra rastgele fırlattım. Herkes soluğunu tutmuş bu manasız oyunun neticesini bekliyordu. Benimse ne zarlar ne etrafımdaki biçare zavallılar ne oyunun neticesi umurumdaydı. Tek meramım buradan sağlam bir malumat edinerek ayrılmaktı. Zarlar nihayet durdu.
"Şeşbeş!" diye bağırdı yine o bet sesli adam.
"11" diye mırıltılar dolandı masanın etrafında. Bey baba kederini gülümseyerek sakladı.
"Şanslı velet," diye mırıldandı sadece ve arsız bir arzuyla önündeki paraların hepsini ortaya sürdü.
"Bir daha, bir daha," dedi.
Bir daha zar atmak için hevesi değildim. Lakin etrafımı kuşatan insanların ısrarcı bakışları elimi zarlara götürdü. Bu insanların lüzumsuz hırsları yüzünden cebimdeki tüm parayı kaybedebilirdim. Öte yandan içimden kuvvetli bir sesle oyunu benim kazanacağımı fısıldıyordu. Bu garabet ses bir lahza olsun kuvvetini yitirmedi. Şimdi anlıyordum. Bu ses kumar müptelası insanların içindeki ateşli tutkunun sesiydi. Gerçek değildi. İçimdeki sese mukavemet ederek bey babaya masum hislerle baktım.
"Bu kadarı kâfi bey baba," dedim. "Devam edersek tüm paranı kaybedebilirsin."
Gayelerim uğruna hiç tanımadığım bir adamın mahvına neden olabilirdim. Fakat o bunu hiç umursamadı. Parasının hesabını bilmeyen bir kodaman gibi elini havada salladı.
"Boş ver," der gibi.
"Pekala," dedim ister istemez. Zarları eline ilk alan bu defa bendim. Bu işin bir an evvel nihayete ermesi için zarları fırlattım tahta kutuya. Zarlar durduğunda yine o bet sesli kalabalığın arasından süzülerek bağırdı. Dübeş! Deminden beri kahkaha atanların yüzünü ciddi bir ifade kaplamıştı. Bey baba ise aldırışsız, umursamaz bir hava içindeydi. Zarları eline aldığında bir müddet düşündü. Yüzü korkunç bir ifade alıyordu an be an. Sonra bütün dünya nimetlerine sırt çevirmiş umarsız bir edayla fırlattı zarları. Daha zarlar durmadan ceketini sırtına geçirdi. Zarlara bakmıyordu. Zarlar durduğunda hep yek diye bağırdı bedsesli adam ve herkes pervasız kahkahalarını koyuverdi ortaya. Bey baba bana yaklaştı.
Şanslı velet dedi. Rüzgar iki defa senden yana esti.
Yanaklarıma ıslak öpücükler kondurdu birden. Bu tuhaf hareketleri kendini kaybettiğine delaletti. Lakin yüzünde hiç de böyle bir ifade taşımıyordu.
''Bir şişe viski ısmarlarsın artık.'' dedi.
Bara doğru yürüdüm. Sanırım kendime yanlış adamı seçmiştim. Bu adamın bana hiçbir yararı olmazdı. Tahta bloğun gerisindeki kısa boylu, kel kafalı adamdan bir şişe viski istedi bey baba. Kızarmış gözlerini bana çevirdi. Yan yan bakarak ''Ben Hulusi.'' dedi. ''Feridun.'' dedim babamın ismini kullanarak.
''Yüzün bana hiç yabancı gelmiyor.'' dedi.
Beni tanımasından endişe duydum o an.
İnsanoğlu çift yaratılmış diyerek lafı uzatmasına fırsat vermedim.
Alt dudağını sarkıtarak
''Ya öyle.'' dedi ilgisiz. Sonra güçlükle ekledi. ''Zat haliniz ne işle meşguller?''
''Ticaret.'' dedim kısaca. Ağzı geniş bardaktan birkaç kadeh daha içti susarak. İyice küfelik olmuştu. Bardağı eline her alışında ağzını arar hale düşmüştü. Neden sonra sarkık dudağını toplayarak
''Beyoğlu, tehlikeli bir yer, genç adam.'' dedi.
Durakladı, devam etti ağzını yamultarak.
''Arkanda gözlerin olmadan yürümemelisin, yoksa bir anda çarpılıverirsin. Buralar sana göre değil. Bin defa yüzün güler, bin defa ağlarsın. Şu halime bak. Yıllardır böyle mahzenlerde berbat bir hayat sürüyorum.''
Kulağıma yaklaştırdı dudaklarını.
''Ben istemezsem burada hiç kimse kazanamaz.'' dedi sözcüklerini içkinin ağır kokusunu katarak.
Bey baba yılların kumarbazıydı demek. Dümenden masada duruyor, zar tutarak ya da tahmin edilemez hile ve desiselere başvurarak buradaki zavallıları söğüşlüyordu. Bir nevi kumarhanenin altın yumurtlayan tavuğuydu. Merhamet dolu bir ifadeyle bey babaya baktım.
''Sen beni düşünme.'' dedim. ''Ben başımın çaresine bakarım. Beyoğlu'nun tekinsiz bir yer olduğunu iyi bilirim. Daha bu sabah kilisenin bahçesinde adamın birini harcamışlar.''
Şahadet parmağını yüzüne yapıştıracak bir yer aradı.
''Sus, canına mı susadın?'' dedi kısık bir sesle.
Doğruldu güçlükle, olduğu yerde sen de diyordu. Işığın öldüğü kuytu bir noktaya sürükledi beni. Bir sırrını verecekmiş gibi fısıltıyla burnuma kadar sokuldu.
''Ulu orta konuşma sabahki cinayeti, senin de soluğunu kesiverirler.''
Bey baba korku içinde uyuşmuş dudaklarını yapıştırdı birbirine. Mevzuyu eşelemeliydim. Bey baba sapır sapır döküleceğe benziyordu.
''Neyden, kimden korkacağım ki? Konuşmak için birilerinden cevaz alacak değilim ki.'' dedim cesur bir edayla.
''Tosyalı.'' dedi bir sırrını verecekmiş gibi fısıltıyla ama sustu. ''Kim bu Tosyalı?''
''Öğrenmek istemezsin.''
''Niçin?''
''Sen hakikaten naif göründüğün kadar aptalsın da.''
''İşi saflığa vurdum.''
''Sabahki öldürülen adam da benim gibi aptal mıydı?'' ''O aptal değildi, aşıktı. Irina denilen orospuya aşıktı. Bir karıyı paylaşamadılar.''
Bey baba an be an açılıyordu taze bir tomurcuk gibi. Derken o şişman adam peyda oldu yanımızda.
''Sizi rahatsız mı ediyor bu moruk?'' dedi bey babaya gayri ahlaki bir hava içinde.
''Hayır.'' diyerek yanıt verdim. ''Öylesine sohbet ediyoruz.'' Bakışlarını bana çevirdi.
''İçince sapıtır, ne dediğini bilmez.'' dedi.
Sanki bey babayı susturmak istiyordu. O sıra İzzet bitti yanımızda gergin bir yüzle. Ters giden bir durumun hasıl olduğunu anlamıştım. Bey babadan ziyadesiyle malumat edinmiştim. Oradan sıvışmak için doğru bir zamandı. Şişman adam yanımızdan uzaklaşınca İzzet kulağıma fısıldadı.
''Barın arkasına açılan kapıda bizi konuşuyorlar patron. Bizden işkillendiler, sıvışsak iyi olur.''
''Sahi mi?''
''Kulaklarımla duydum patron. Adamlar önümüzü kesmeden sıvışalım.'' Yukarı çıkan dik merdivenin başında aldık solu. Beybaba arkamdan baka kalmıştı. Sakin bir tavırla yukarı tırmanıp üzerimdeki kapağı güçlükle açabildim. İzzet ile dışarı çıktık hızlı adımlarla. Siyah inciye atladığımız sırada güçlü bir ses geldi sol kulağıma ve kıvrılarak yükseldi bir an. "Hey siz!" diye bağırıyorlardı içeriden. Gazı körüklediğim gibi uzaklaştık mekanın önünden. "Tam zamanında patron!" diye bağırdı İzzet arkasını kolaçan ederken. Bu netameli işler bizim meraklının hoşuna gitmiş olacak sırıtıyordu. "Neşen yerinde bakıyorum!" dedim. "Bunlar büyük bir hazırlık içindeymiş patron. Şu şişman adam yok mu? Sabah namazında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nde olacakmış." "Bunları peşinde koştuğun hatunlardan mı öğrendin?" diye sordum gülümseyerek. Bizim meraklının dudaklarının kıvrımlarına o muzip gülümseyişi yayılmıştı. "Evet patron," dedi "bekle sende ne var?" Umutsuzca ayıflandım. "Bende kafa karıştıran sorulardan başka bir şey yok. Kumarbaz, yaşlı bir sarhoş Irina diye bir kadından bahis açtı. Tosyalı ile Leonidas paylaşamadılar orospuyu gibi nahoş lakırdılar etti."
"Sarhoşun lafına inanılır mı?"
"Tabii inanılır. İnsan sarhoşken yalan söylemez, sahicidir. Neyse, evvela şu toz yalanın pavyonuna sonra karakola gidelim. Bir de şu bavulun içindeki kasa var. Kasanın şifresini çözecek bir tövbekar bulmalıyız."
"İzzet tövbekar mı?" diye mırıldandı şaşkınlık içinde.
"Kasayı gizlice açtırmamız için eski bir kasa hırsızının yardımına muhtacız. Bize bu adamı bulacak birini tanıyorum. Gece serinliğinde bu işi de bir nihayete erdiririz. Evvela şu pavyona yollanalım." İzzet bu vakadaki çemberin giderek daraldığını duyumsayarak sevinç içinde arkasına yaslandı. Gözlerindeki umut dolu pırıltıyı hiç silmedi. Pavyona kadar neşe içinde karanlığın örttüğü görkemli binaları izledi durdu. İnkar masum görünümlü mücrimlerin yaslandığı bir kapıdır. Delil ise bütün kapıları açacak yaldızlı bir anahtardır. Tosyalı'nın pavyonu Yeşilçam sokağındaydı. Dar sokağın sağ kolundaki film yazıhaneleriyle aynı hizada. Işığıyla dar sokağı aydınlatmaya çalışan süslü bir tabelası vardı. Kırmızı ışıklarla Gül Pavyon yazıyordu tabelada. Tabelanın çevresi ise telle yapılmış çirkin, biçimsiz gül demetleriyle süslüydü. Dar sokağın içinde siyah incim için müsait bir boşluk arandım lakin bulamadım. Kaldırım kenarları tutulmuş, pavyonun önünden sokağın sonuna kadar otomobil kuyruğu uzuyordu. Pavyonun tam karşısında kaldırıma çıkmış siyah bir Buick çarptı gözüme. O lüks hususinin arkasındaki boşluğa çaresiz park ettim ve aşağı indim. Karanlığın serildiği dar sokağa öylesine bakıyordum ki bembeyaz küçük bir kapı göründü gözüme. Ne vakit vücudum takatsiz kalsa, ruhum bir açmazın cenderesine düşse veyahut kafamın içindeki karmaşık soruların burgacından sıyrılamazsam böyle sanrılar ardı ardına gözlerimin önünde beliriverirdi. Biliyorum gerçek değildi gördüğüm kapı, lakin ansızın görünmeyen tozlu bir el uzandı kapıdan. Mazinin bütün kederini üzerime serperek beni içeriye çekti. 10, belki 12 yıl evveline kadar sürüklenmiştim beyaz bir ışığın hücumu altında. Dar sokağın iki yakasına dizilmiş film yazıhanelerinin vitrinleri King Kong filminin afişleriyle süslüydü. Sokağın başında demir çubuklarla havada asılı duran devasa bir maymun maketi vardı. Dar sokak tıklım tıklım insandı. Dev maymunun altından geçen çocuklar ürkek gözlerle ona bakıyordu. Bilet gişelerinin önü sıra beklemekten sinirleri lime lime olmuş suskun insanlarla doluydu. Sinemadan çıkan neşeli kalabalığın içinde kendimi gördüm. Gözümde hüzünlü yaşlar birikmişti ama utancımdan bırakamıyordum. Devasa maymunun sükunet içinde yaşadığı gizemli adaya gelen insanlardan sonra hürlüğünü yitirmesi, sarışın hatuna aşık oluşu, Amerika'nın en yüksek binası olan Empire State'e tırmanarak savaş uçaklarıyla harbedişi ve aşağıda iştahla düşmesini bekleyen kalabalığın telaşlı heyecanları beni korkunç üzmüştü. Hatta öfkeme salonun loş karanlığını giydirerek bağırmıştım. Gizemli bir adada sükunet içinde yaşayan maymun mu acımasız yoksa biz insanlar mı? Niçin gerçeği söylemiyorsunuz? Vakıa o binanın tepesinde biz olmadığımız müddetçe tasalanmaya gerek yok değil mi?
Nasıl olsa birazdan düşecek olan biz değiliz.
Karanlıkta bağıran bu garip adamı kimse görmemişti. Üstelik maymunun binanın tepesinden düştüğünü de görememişlerdi. Fakat insanlar yine de hayranlıkla bakmıştı kocaman ekrana. Aslında maymunun hazin hikayesinden çok Amerika'yı izlemişti insanlar. O yüksek binaları şehrin göbeğine nasıl diktiklerini tahayyül ederek. Zira İstanbullunun da içinde uhdeydi o göğe yükselen binalar. Bir gün gelecek ve o muazzez gün yaşadıkları bu güzel şehrin tepelerine böyle hayalet gibi binalar dikeceklerdi. İstanbul'un kadim güzelliğine el sürecek ve tarihi dokuyu bozacaklardı bile isteye. Bu önüne geçilmez arzularını zehirli bir tohum gibi serpeceklerdi İstanbul'un dört bir yanına. Yüreğim kabına sığmıyordu, derin bir acı duyuyordum. Benzer bir acıyı kolumda hissettim. Gözümün önündeki manzara silinivermiş, gözlerimin içi karanlıkla dolmuştu. Başımı çevirdiğimde İzzet ile göz göze geldim, korku içinde bana bakıyordu.
''İyi misin patron?''
Sersemlemiş mazinin derinliklerine saplanıp kalmıştım. Ayaklarımın başıboş kaldığı bir an yürümeye başladım. İzzet'in tedirgin sesi tüy gibi yumuşacık bir edayla kondu enseme.
''Nereye gidiyorsun patron?''
Aklım başımdan gitmiş Doğan. İlaçlarımı kullanmadığımdan mı bilmiyorum. Mazinin karanlık odalarında sendeleyip duruyordum son günlerde. Neyin gerçek neyin hayal olduğunu kestiremiyordum. İzzet'i bu garip halim endişelendirmişti. Üstelik bu hisleri halime şahit olduğundan utanç içindeydim. Derin bir sessizliğe gömülerek pavyona doğru yürüdüm. İçeri girdiğimizde geniş bir hol karşıladı bizi. Fakat etrafta gardırop sorumlusu dışında kimse yoktu. Gardırop sorumlusu ince bıyıklı adam abartılı bir nezaketle karşılayarak selamladı bizi ve cümbüş seslerinin geldiği dar geçidi işaret etti. Yürüdük sessizce, bir anda kendimizi cümbüşün içinde bulduk. Sahneye yakın masaları dolduran insanlar avuçlarını patlatarak alkış tutuyor, sahnedeki eğlenceye oturdukları yerden katılıyordu. İki basamaklı küçük bir platform olan sahneye yakın boş bir masaya oturduk. Garson hemen masamızın başına üşüşerek elindeki meze ve çerez tabaklarını bırakmaya kalktı. Garsonun elini sert bir tavırla tuttum. ''Çok kalmayacağız.'' dedim. Garsonun eda gözleri yüzümde gezinirken amirane bir üslupla ekledim. ''Bana patronunu çağır.'' Elini bıraktığımda bileklerini ovuşturdu garson. ''Burada değil.'' dedi ekşi bir yüzle. Kararlı ve sert tavrımı sürdürdüm. ''Patronun burada olduğuna eminim. Şimdi patronuna git, başkomiser Sadri'nin geldiğini haber ver.'' 12. ayrımın sonu. Sayfa 136.